Ayrım 15.
Sayfa 139. Örneğin Erkin'in 5 damla adlı piyano parçaları 1931 tarihini taşır. Yani henüz öğrenciliğini bitirmiş, Türkiye'ye dönmüş genç bir besteci, birdenbire o güne kadar Türkiye'de nasıl bir müzik yapılması gerektiğini en açık bir dille, en anlaşılır bir dille ortaya koymuş gibidir. Ulvi Cemal Erkin, beslediği derin sevgiden ötürü öğrencisini kusursuzluk arayışına sürükleyen, zor beğenen, beğendi ve de övgüsünü cömertçe veren bir hocaydı. Ders yaparken beğendiği ya da yetersiz bulup beğenmediği şeylere anında tepki gösterir, açık yüreklilik ve kesin bir dille görüşünü belirtirdi. Bu nedenle ders bitiminde uzun söze gerek kalmazdı. Derslerinde son derece heyecanlıydı. Hangi parçayı çalıyor olursanız olun, eserin müzikal inceliklerini, odanın içinde dolaşıp duran bu insanın sözlerinden, mimiklerinden, doğruyu ve güzeli yakalamanız olanaklıydı. Notaları dikkatle seslendirecek şekilde gelmek yeterliydi onun dersine. Eserin yorumu onun yönlendirmesiyle biçimlenir, aydınlanır, duyarlılık kazanırdı. Her hücresinden müzik kültürü fışkıran bu insanla ders yapmanın keyfine doyum olmazdı. Konservatuvarda 1930 yılında başladığı piyano öğretmenliğini aralıksız 42 yıl sürdüren Ulvi Cemal Erkin, ayrıca Gazi Eğitim Enstitüsü'nde de 25 yıl piyano öğretmenliği yapmış, bu kurumda da çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrencisi olan piyanistler arasında Seniha Ark, Seride Candan, Barlas, Ferit Küzün, Suna Cerrahoğlu, Korat, Yıldıray Ölçer, Oya Köker, Tülin Ulusoy, Ayla Üstükarcı, Ayla Arsunan, Jordan, Banu Pek, Semra Pekman, Kartal, Bahar Tokay, Ersin Onay, Handan Cav, Ayşe Kapkın, Pek, Fikri Özdemir, Hilal Apaydın ve Zeki Evyapan vardı. 1971 yılında Erkin'e devlet sanatçısı unvanı verilmiş, aynı yılın Temmuz'unda yaş haddinden emekli olmuştu. Ancak Bakanlar Kurulu kararıyla uzman olarak konservatuvardaki görevine devam etti. 1960'tan başlayarak üstün yetenekli çocukların yetişmesini denetleme görevlerine katıldı. 1964'ten sonra TRT Batı Müziği Dinleme Kurulu'nda görev yaptı. Devlet Operası'nın kurulduğu yıllarda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, aynı zamanda Opera Orkestrası olarak görev yapıyordu. Ulvi Cemal Erkin'in de çabalarıyla konservatuvarın genç mezunlarından oluşan bir opera orkestrası oluşturuldu. Erkin uzun yıllar bu kurumda birçok operanın sahneleme çalışmalarındaki müzikal katkılarının yanı sıra, sanki eserin bestecisi ya da bütün sorumluluğunu üstlenen bir müzik direktörü gibi titizlenmiş, ünlü operaların seçiminde ve sahnelenmesinde etkin rol oynamıştı. Yoğun çalışma temposunu yorulmadan, yakınmadan sürdürebilmesi, müzik kurumlarına duyduğu sevgiden ileri geliyordu. Bu kurumların doğuşunda payı olan bir sanatçı olarak onların sağlıklı gelişmesi ve büyümesi için babalık görevi yapıyordu. Oysa bu kurumlar için cömertçe harcadığı saatler, asıl zaman ayırması gereken bestecilik çalışmalarından çaldığı saatlerdi. Özveriyle akıp giden yılların ardında birbirinden nitelikli 27 eser verebilmiş olması saygın ve örnek bir yaşamın göstergeleriydi. Ulvi Cemal Erkin'e biri İtalya'dan, üçü Fransa'dan, dört yabancı ülkenin nişanı verildi. İlki Fransız Eğitim Bakanlığı tarafından 12 Nisan 1950'de sunulan Palm Akademik Nişanı'ydı. İkincisi yine Fransa'nın 21 Mart 1959'da verdiği şövalye derecesinde Legion d'Honneur nişanıydı. Üçüncüsü İtalya'nın 27 Aralık 1963'te layık gördüğü Ordine a Merito della Repubblica Italiano idi. Dördüncüsü yine Fransa'nın 23 Aralık 1970'te sunduğu ofisiye derecesindeki Legion d'Honneur nişanıydı. TTT'nin 1985 yılında çıkardığı Ulvi Cemal Pulu ise bir değer bilirlik örneğidir. Erkin uzun boylu, geniş omuzlu, siyah saçlıydı. Saçlarını hafif açılmış alnından arkaya doğru tarardı. Elleri birçok piyanisti kıskandıracak büyüklükteydi. Yürürken sağ ayağını içe doğru basar, futbol deyişiyle topa dış vuracakmış gibi adım atardı. Öğrencilik yıllarında kısa süre futbolda oynamıştı. Koyu bir Galatasaraylıydı. Gençliğinde futbol maçlarına giderdi. Sonraları kara ve deniz avcılığının yanı sıra tenise de merak salmıştı. Kimi zaman futbol oynadığı günlerdeki gibi kabına sığmayan, kimi zaman umutsuzluk uçurumunun karanlıklarında dolaşan, kimi zaman güneşin yaşam dolu ışıklarını kucaklayan bir duygu adamıydı. Eserlerindeki etki gücünün kökeninde bu duygusal yaklaşımın payı büyüktü. Çocuk gibi çabuk kırılan, fakat büyük insanlara özgü bir olgunlukla kırgınlığını hemen unutuveren, kin tutmayan sade bir insandı. Şık giyimini süsleyen çeşit çeşit papyonlarıyla yaşam dolu bir görünüm sergilerdi. Dış görünüşünün ardında canlı, neşeli, ince bir insan, parlak bir zeka, geniş bir müzik kültürü, zarif bir kişilik, üstün bir yetenek, zengin bir iç dünyası vardı. İç dünyası çatışmaları fazla olan karmaşık bir dünyaydı. Çünkü onu etkileyen, çevreleyen, koşullandıran etkenlere çok duyarlıydı. Çapkın derlerdi ona. Gerçekten çapkın oluşundan mı, yoksa çapkınlığa elverişli yakışıklılığından mı, orası bilinmez. Ama çapkın derlerdi işte. Yaşamı beylik kalıplara çoğu kez uymazdı. Zaten sanatçıyı sanatçı yapan da bu çeşit umursamazlıklar değil midir? Kendince bellediği bir ortamın peşindeydi ve hep onun arayışı içinde olduğu için duyguları, eğilimleri, disiplini veya duyumsuzluğu farklılık gösterirdi. Yapmak zorunda olduğu işi katı kurallara göre ele almazdı. Ancak yaratıya dönük doğum sancıları çekmeye başladığı zaman kendi disiplininin kurallarını en katı biçimde belirler ve uygulardı. Yaratıcılığının sınır tanımaz coşkusu günlük yaşamına da yansırdı. Bu coşku arka plana itildiği zaman yeni bir yaratının doğum sancıları içinde olduğu anlaşılırdı. Asıl özelliği her besteciye nasip olmayan bir yeteneğe, dolayısıyla kolay yazma alışkanlığına sahip olmasıydı. Yeni bir yaratının ilk taslakları kafasında oluşur oluşmaz piyanonun başına geçer, doğaçtan sanki daha önce yazılmış gibi armonik tasarımıyla birlikte çalar, sonra notaları kağıda dökerdi. Yazdığı eserlerde ikirciklenerek geri dönüşler yapmaz, kararsızlıklar yüzünden zaman yitirmezdi. Çünkü değişikliklerle ya da düzeltmelerle eser süratle ilerlerdi. Erkin'in sağlığı 70'li yılların başında giderek bozulmaya başlamıştı. Ölümünden bir yıl önce bir bilim adamı olan küçük damadı, doçent doktor Cem Sar'ın beklenmedik ölümü onu çok sarsmıştı. Bu üzüntüye bir süre sonra kendi yüreğinin ihaneti de eklenince, 15 Eylül 1972'de bir sonbahar günü o kaçınılmaz sonsuz geziye çıktı. Şair, yazar, gazeteci ve radyo programcısı Bakis Süha Ediboğlu, Ulvi Cemal Erkin ile çeşitli tarihlerde gazete ve dergilerde yayınlanan söyleşiler yapmıştı. 1 Ocak 1945'teki söyleşide Ediboğlu Erkin'e, "Yeni senfoninizi ne zaman bitirebilirsiniz?" diye sormuş, şu yanıtı almıştı. "Ah dostum, bu çağın sanatçıları, 19. asırdakiler gibi ilham perisinin yardımından çok masa ve piyano başında geçirecekleri süreye bağlı oldukları için bilmem ki 3 gün mü desem, 3 hafta mı desem, 3 ay mı desem." Bu söyleşiden 27 yıl sonra Bakis Süha Ediboğlu 57 yaşında İstanbul'da, Ulvi Cemal Erkin 66 yaşındayken Ankara'da aynı gün yaşama veda ettiler. İster kısa, ister uzun olsun, her yaşamın senaryosu değişiktir. İnsanın inişli çıkışlı yaşam serüveninin tek benzer tarafı filmin son karesidir. Ediboğlu ve Erkin, eski dostluklarını bu son kareyle noktalamışlardı. Ve 17 Eylül günü Ulvi Cemal, piyano eserlerinin esin kaynağı, onların ilk usta yorumcusu Ferhunde Erkin'in, "Yaşamını mutlu kılan kızları Sevin ve İçten'in, büyük damadı diplomat Muammer Akçer'in, son yıllarının neşe kaynağı olan torunları Sedef ve Sinan'ın, dostlarının ve çok sevdeki müzikseverin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Ani ölümü ülkede büyük üzüntü yaratmış. Basında yer alan yazılarda bu acı haberin yankıları birçok yazar tarafından dile getirilmişti. Sana bana ölüm var. Sizin gibi ölümü düşündüğüm çok olur. Hatta düşlerimde öldüğüm bile. Bütün yürekler taş kesilmiş, kendim ağlarım öldüğüme. Bugün varsınız, yaşıyorsunuz. Şu an demektir bugün. Bir an sonrasını kim bilebilir, yaşayıp yaşamayacağınızı. En yakınınızdakini bir saat, bir dakika sonra görüp göremeyeceğinizi. Ölüm bir ayrılıktır. Kesin, önceden bilinen bir sonuç. Evet, o halk türküsündeki gibi. Sana bana ölüm var. Her dostun ölümü eksiltir bizi. Bir yandan da yaşamı daha iyi duymamızı sağlar. Herkes ölecek. Öyleyse yaşadığın zamanın değerini bil der sanki her ölüm. Bilir miyiz, duyar mıyız bu gerçeği iyice? Yaşamımızda uygular mıyız? Size kalmış orası. İşte, duruvermiş iki sanatçının iyilik, güzellik için çarpan kalbi bir Eylül günü. Bir gün bütün kalpler duracak. Öyleyse niye üzülmeli vara yoğa, ona buna? Neden yaşamı birbirimize zehir etmeli? Niye yaşamı bize doğanın en büyük armağanı saymamalı? Besteleri kaldı Erkin'in, dinleyeceğiz. Şiirleri kaldı Baki'nin, okuyacağız. Bir avuntudur bu. Ölüme karşı bir çeşit başkaldırıştır sanat. Sanatçılar büsbütün ölmezlerse, ölmüyorlarsa bundan. Oktay Akbal, Cumhuriyet Gazetesi, 18 Eylül 1972. Ulvi Cemal Erkin, Baki Süha Ediboğlu. Ulvi Cemal Erkin'in ömrü de bemollerin diyezlerin arasında geçti. Ve sonunda bir sus işaretinin hemen önünde bitti. Uzun bir sus. Artık hiçbir notanın ve anahtarın, portenin onu takip etmeyeceği bir sus. Piyanoların tuşları, nefesli çalgıların nefesleri, kemanların yayları bir keskin işaretle durdu. Piyano konçertosunun birinci senfonisinin ezgileri sanki bir yerde bozuldu. Turgut Fethi, Akşam Gazetesi, 18 Eylül 1972. Büyük bestecimizin ardından. Ulvi Cemal Erkin'in ulusal kültürümüzde yeri öylesine büyüktür ki, onun heykelini diksek, bir konser salonuna adını koysak az gelir. En iyisi bıraktığı eserleri sık sık dinleyelim. Bu eşsiz eserleriyle o hep aramızda yaşasın. Metin And, Yeni İstanbul Gazetesi, 19 Eylül 1972. Ulvi Cemal ve Baki Süha için. Radyodan aynı günde ve aynı saatte arka arkaya iki can dostumun ölüm haberini almak, tarihin hızırca oyunlarından biri oldu bana. Kulaklarıma inanamadım. Beynimden vurulmuşa döndüm. Daha dün 75. doğum yıl dönümünü kutlayan bir insan için Ulvi Cemal Erkin ve Baki Süha Ediboğlu'nun bu iki genç ve yüksek değerli varlığın birden yok oluverişi çok acı. İkisine de Ankara Radyosu'nun müdürüyken tanımıştım. Yani 32 yılı aşan bir dostluk. Benim 75. doğum yıl dönümüm için hazırlanan broşürde bakın Ulvi Cemal ne yazmış. Ankara Radyosu Müdürlüğü sırasında yanında çalışan biz besteci arkadaşlarımızı zorlar, eserler verdirme yollarını bulurdu. Ben onun teşvikiyle iki eser yazdım. Bunlardan biri Köçekçe Dans Rapsodisidir. Naçiz bir iki satırla Vedat Nedim'e ithaf ettiğim Köçekçe, zamanla yurt içinde ve dışında en çok çalınan ve çalındığı her yerde ilgi çeken bir eserim olmuştur. Vedat Nedim Kör'e borçlu olduğum bu başarı için kendisine minnettarım. Vedat Nedim Kör, Milliyet Gazetesi, 23 Eylül 1972. Ulvi Cemal'in ardından. Onu da 66 yaşında yitirdik. Ulvi Cemal Erkin, etki öğesini Anadolu ritim ve ezgilerinin çarpıcılığında bulurdu. Türk halk müziğini ve klasik Türk müziğini, halk ezgi ve ritimlerini Batı besteciliğinin yöntemleri içinde işleyen, etnik konulara yönelen, Türk beşleri adıyla tanınan bir öbeğin temsilcisiydi. Hangi müzik verimine ulusal denebilirdi? Bestecinin ulusal olup olmadığı neyle anlaşılırdı? Eğer verim herhangi bir folklordan alınmış ezgi, ritim, armoni ya da etnik ezgilerden esinlenerek yaratılmış ise ulusaldır denemezdi. Bir ülkenin müzik geleneğine ve yalnız müziğine değil, onun düşünüş biçimine, duyuşuna, sanat üzerine duyduklarına, uygun öğelere ulusal denebileceğini de benimsenemezdi. Çünkü gerçekte her ulusun bir dehası bulunduğu düşünülse, onun verimlerinde o ulusun müzik geleneği, düşünüşü, duygusu bulunsa bile besteci kişisel çizgilerden nasıl kaçabilirdi? Bu çizgiler verimdeki geleneklerden, töre ve inançlardan nasıl ayrılabilirdi? Bu olamazdı işte. Ulvi Cemal Erkin'in ulusal müzik görüşü. Ulusal ezgilerde bile kişisel çizgileri pekiştiren, canlılıkla duyuran Ulvi Cemal bu konuda Debussy örnek verirdi. Onu Fransa'nın en Fransız bestecisi diye nitelerdi. Stravinsky'den söz ederken sanatçının pasaportu olmalıdır sözünü, dehası bulunmalıdır anlamında nitelerdi. Engin Karadeniz, Barış Gazetesi, 23 Eylül 1972. Türk sanat dünyasının büyük bir kaybı. Ankara Devlet Konservatuvarı bir ay gibi kısa bir zaman içinde iki büyük sanatçı öğretmenini kaybetti. Necdet Remzi Atak'ı toprağa vereli daha 6 hafta olmuştu. Bugün başımız yine eğik. Atatürk'ün bizlere işaret ettiği yeni Türk sanatının hepimize yol açan bir öncüsünü, yeri doldurulamaz büyük bir besteciyi, büyük bir öğretmen ve eğiticiyi, bir kelimeyle insanlığı ve müzisyenliği kamil bir meslektaşımızı kaybetmenin acısı içindeyiz. Bestelerindeki samimiyet, ani içten çıkış, Türk rengi, sağlam armoni yapısı, onları zamanın yıpratamayacağı zengin bir hazine olarak atiye uzatacaktır. Mithat Fenmen, Dünya Gazetesi, 25 Eylül 1972. Ulvi Cemal'in ardından. Ulvi Cemal Erkin sadece bir besteci ya da bir pedagog değildi. Hepimiz için bir simgeydi. Çok sesli Türk müziğinin simgesi, müzikteki Atatürk devriminin bir simgesi. Doğu zevkinin kalın surlarında batıya açılan ilk pencerelerden biriydi. Büyülü medrese loşluğuna tepeden düşen bir tutam güneş ışığıydı. Atatürk'ün düşündüğü ve istediği çağdaş Türk müziğinin en iyi meyvelerini veren ilk bereketli ağaç Ulvi Cemal Erkin'di. Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri genel son musiki kurallarına göre ondan iyi işleyen, Anadolu'nun kokusunu, rengini ve sesini Batı'nın tekniğiyle çağdaş kalıplar içine onun kadar ustaca döken kaç kişi çıkmıştır? Bugün Köçekçe adlı rapsodisinin ağırlık, ustalık ve önem yönünden, Liszt'in ikinci Macar rapsodisinden, Kodaly'nin Galanta danslarından hiçbir farkı yoktur. Yarattığı bütün ezgiler gerçek bir ilhamın ürünleridir. Erkin bir kalp adamıydı, bir duygu adamıydı. Yazdığı her nota yüreğinin derinliklerinden gelirdi. Onun için bütün eserleri inandırıcıdır, etkileyicidir. Ulvi Cemal Erkin her biri daha sağlığında klasikleşmiş bunca yapıt verdikten, Türkiye'de yeni bir akıma öncülük ettikten sonra gözlerini kapamış, aramızdan ayrılmış. Ne çıkar? Biz dostları Erkin'in hepimizden çok yaşayacağını, ölümsüz eserleriyle bir kuşaktan öbürüne uzanıp gideceğini, duygulu müziğiyle torunlarımızı bile mutlu edeceğini çok iyi biliyoruz. Ve şu acılı günlerimizde bununla avunuyoruz. Faruk Güvenç, Cumhuriyet Gazetesi, 27 Eylül 1972. Hocam Ulvi Cemal Erkin. Şimdi adı anılmayan Musiki Muallim Mektebi gerçek bir sanat yuvasıydı. Hocalarımızın gösterdikleri yoldan ilerlemeye bütün gücümüzle çalışırdık. Abdesthane aralarına konmuş piyanolarda, kör ışıkların altında günde 2 saat çalışmak mutluluğuna erişmek büyük şeydi. Bu şartlar altında hocalarımıza haftada iki ders hazırlardık. Bizler onların ilk öğrencileriydik. Ferhunde Remzi, Necdet Remzi, Ulvi Cemal, Ahmet Adnan, Cezmi Rıfkı, Ekrem Zeki. İşte bunlar sanat aşkıyla kavrulmuş candan ülkücü hocalarımızdı. Bizler ise onların ilk göz ağrılarıydık. Hocam, Musiki Muallim Mektebi'ne geldiğiniz 1930 yılı çok gerilerde kaldı. Hatıranız ise taptaze yaşıyor. Samime Baltacıoğlu, Yeni Adam, Ekim 1972. Ulvi Cemal Erkin. Bir çırpıda yazılmış rahatlığını veren tüm yapıtları aslında bir kuyumcu titizliğiyle, göz nuru dökülerek, emek harcanarak uzun, titiz ve yorucu arayışların sonuçlarıydı. Yapıtları ile gelecek Türk besteci kuşaklarına daima önder olacak, onların yolunu aydınlatacak, daha güzelini bulmalarına yardımcı olacaktır. Ölümsüz oldu ve sonra öldü. Anısını her an saygıyla yad edeceğiz. Veysel Arseven, Filarmoni Dergisi, Kasım 1972. Ulvi Cemal Erkin. Atamızın işaret ettiği yeni müzik yaşamının doğuşuna katılan, yaşaması için büyük çaba gösteren, 50 yıldan uzun bir süre kendini müzik sanatına adayan Ulvi Cemal, eserleriyle daima aramızda yaşayacak. Belki de bugünden daha çok anılacak onlarla. Fehamettin Özgüç, Filarmoni Dergisi, Kasım 1972. Üç büyük müzikçinin ardından. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında sırasıyla üç büyük müzikçiyi kaybettik. Eduard Zuckmayer, Necdet Remzi Atak ve Ulvi Cemal Erkin. Birbirinden çok ayrı üç insandılar ama aynı ülkeye gönül vermişlerdi. Atatürk Türkiye'sinde yeni bir müziğin ve müzik yaşamının temellerini atmak. Yapmak istediklerini yapabilmenin mutluluğunu tattılar. Çünkü en verimli çağları Atatürk devrimlerinin şahlandığı döneme rastlamıştı. Ulvi Cemal Erkin'in acısı en taze içimizde. En son onu yitirdik. Kendisinden daha nice eserler beklediğimiz bir dönemde Ulvi Cemal, iki sesli türkü düzenlemelerinden senfonilerine kadar irili ufaklı her eserine kişisel damgasını vurabilmiş bir besteciydi. Bizi her zaman, her ülkede temsil edebilecek gerçek bir Türk bestecisi. Müzik eserlerini aklın gözüyle değil de yüreğin kulağıyla duyarak özümleyen bir kimse için bu kendine özgü kişisel damgayı sezmek çok kolaydı. Erdoğan Okyay, Filarmoni Dergisi, Kasım 1972. Ulvi Cemal Erkin son gününe kadar hayata bağlılığını, heyecan ve yaratma gücünü korudu. Her gerçek sanatçı gibi ürünler verdikçe bilgeleşti. Ne mutlu dünyayı güzel kılan bu yaşayan ölüleri. Ulvi Cemal Erkin'in eserleri. 1. İki Dans. Büyük orkestra için. Erkin'in eserler listesinde ilk sırayı alan İki Dans, 1930'da Paris'te yazılmış, besteci yurda döndükten sonra 6 Mart 1931'de Zeki Üngör yönetimindeki Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti tarafından ilk seslendirmesi yapılmıştır. Adından da belli olduğu gibi iki bölümden oluşur. 2. Ninni, Improvizasyon ve Zeybek Türküsü. Keman ve Piyano için. Paris'teki öğrencilik döneminde tasarlanan eser 1932'de tamamlanmış, ilk seslendirmesi 7 Kasım 1931'de kemancı Cezmi Rıfkı ve besteci tarafından Sivas Ordu Evi'nde yapılmıştır. Erkin'in ilk basılı eseridir. 3. Beş Damla, Piyano için. Beş kısa piyano parçasından oluşan bu albüm Erkin'in en yaygın sevilen eserlerindendir. Yazıldığı 1931 yılından günümüze kadar her kuşak piyano öğrencisi ve piyanistimizin dağrına girmiştir. İlk seslendirmesi 7 Kasım 1931'de Sivas Ordu Evi'nde besteci tarafından yapılmıştır. Parçaların başlıkları sırasıyla canlı, animato, ağır, lento, sakin, tranquillo, çok canlı, enerjik ve orta hızda, moderatodur. Erkin sonradan bu küçük piyano parçalarından üçünün orkestrasyonunu yapmış, yeni niteliğiyle eser Keloğlan adlı balenin müziği olarak değerlendirilmiştir. Koreografisini Damline de Volant'ın yaptığı Keloğlan balesinin ilk sahnelenme tarihi 2 Haziran 1950'dir. 4. Bülbül ve Ayın 14'ü. Soprano ve küçük orkestra için. Erkin'in Türk halk müziğine duyduğu ilginin ilk ürünlerinden olan bu eser 1932'de bestelenmiştir ve iki türküden oluşur. Besteci Bülbül'ün temasını Aşık Veysel'den almıştır. 5. Concertino. Piyano ve orkestra için. 1932'de Ankara'da yazılan Concertino'nun ilk seslendirilişi 11 Mayıs 1934'te Erkin'in yönetimindeki Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası eşliğinde solist Ferhunde Erkin tarafından gerçekleştirilmiştir. Sonat formunda yazılan eser 3 bölümden oluşur. Allegro Moderato, Andante ve Allegro Vivo. 6. Bayram. Büyük orkestra için. Tek bölümlü kısa bir orkestra eseri olan Bayram, 1934'te yazılmış, ilk seslendirmesi bestecinin yönetimindeki Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası tarafından aynı yıl yapılmıştır. Eser 23 ve 24 Temmuz 1934'te Moskova Filarmoni Orkestrası'nca Bakü'de seslendirilmiştir. Orkestrayı Şef Zeki Üngör yönetmiştir. 7. Yerli Çalgılar Dörtlüsü. İki keman, viyola ve viyolonsel için. 1936'da tamamlanan dörtlünün ilk seslendirmesi aynı yıl Adolf Winkler keman, Enver Kapelman keman, İzzet Nezihi Albayrak viyola ve David Sirkin viyolonsel tarafından Ankara Radyo Evi'nde yapılmıştır. Klasik formda yazılan eser model özelliktedir ve halk müziğimizin aksak ritimlerini içerir. Erkin'in bu eseri daha sonra Almanya'da Schlesisch dörtlüsü ve Çekoslovakya'da Çekoslovenska dörtlüsü tarafından Prag Radyosu'nda seslendirilmiştir. İkinci topluluğun yorumu 1948'de Suprafon firması tarafından plak olarak üretilmiştir. 8. 7 Halk Türküsü. Bas bariton ve piyano için. 1936'da yazılan bu türküleri besteci 1939'da şan ve orkestra için düzenlemiştir. Piyano eşlikli yazılışıyla eser şu başlıklardan oluşuyordu. Hanife, Maya, Çamdan Sakız Akıyor, Türkmeni, Vardır Ki Yurdumdan Ayak Göçürmüş, Çeşme, Ayın 14'ü. Erkin eseri orkestra için düzenlerken türkülerin sıralamasında değişiklik yapmış, 1932'de yazdığı Bülbül adlı türküyü de dizinin içine katmıştır. Bu nedenlerle eserlerinin listesinde söz konusu türkülere 25 sıra numarasıyla yeniden yer vermiştir.